Ayrım 9, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, sayfa 114. Yardım ihalesinde dahi usulsüzlük. Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan bir dizi inceleme var. Bu teftişler sonucunda Suriyeli ve Iraklı göçmenlere dağıtılmak üzere malzeme alımı işi ihalesinde usulsüzlükler olduğu tespit edilmiş. Mansur Yavaş dönemi sonrasında da belediye avukatları tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş. Olay ne peki derseniz anlatayım. Kahramanmaraş Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazı yazıyor ve bizdeki Suriyeli göçmenlere yardım edin diye bir talepte bulunuyor. Bu talebe istinaden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi Suriyeli ve Iraklı göçmenlere dağıtılmak üzere malzeme alımı işi kapsamında pazarlık usulüyle ihaleye çıkıyor. Bu ihalenin birinci kısmında yer alan ürünlerle ilgili yaklaşık maliyet KDV hariç 5 milyon lira ve 2, 3 ve 4. ve 5. kısımda yer alan kalemler için KDV hariç 1 milyon 289 bin lira. Birinci kısım ihaleyi Sönmez Oyuncaklı Araçlar adlı firma 4 milyon 596 bin lira bedel ile alıyor. Diğer kalemlerdeki ihaleyi de 1 milyon 291 bin lira bedelle Arda Bey adlı firma kazanıyor. Sönmez Oyuncaklı Araçlar adlı firmayı ilk kitabımda da yazmıştım. Firma eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkut Ata'nın çocuklarından Serkan Korkut Ata'ya ait. Korkut Ata aile bireylerine ait 9 şirket Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 2013-2017 yılları arasında toplam tutarı 256 milyon lira olan 56 ihale aldı. Turp'un büyüğü ise heybede. İhaleye davet edilen başka bir firma daha var. O da K11 Otomotiv İnşaat adlı firma. Bu firma ihaleye 16 Mart 2015 tarihinde davet ediliyor. Firma öyle öngörülü ki daha ne zaman düzenleneceği belli olmayan ihaleyi ve bedelini tahmin ediyor. Kendisine daha davet yazısı gelmeden 3 gün önce yani 13 Mart 2015 tarihinde teminat mektubu hazırlatıyor ve bu mektubu ihalede sunuyor. Bu ihalenin henüz ilan edilmeden veya ihaleye henüz davet yapılmadan o ihalenin gerçekleştirileceği bilinemeyeceğinden henüz mevcut olmayan bir ihaleye de geçici teminat mektubu düzenlenemeyeceği açık. Söz konusu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı ortada. Bu konunun yaklaşık maliyet vesaire gizli tutulması gereken bilgilerin yetkisiz kişilere verilmesiyle veya bu bilgilerin ifşa edilmesiyle ihaleye fesat karıştırma suçunun doğduğuna dair ciddi kanıt oluşturduğu yadsınamaz. Yani ihale önceden ayarlanmış, katılacaklar belli. Bakın, daha bitmedi rezalet. İhaleye başka firmalar da davet ediliyor ancak davet yazısı gönderildiği tarih ile ihalenin yapılacağı tarih arasında zaman yok. Dolayısıyla katılmak isteyen gidip teminat yatıramıyor. Önceden hazırlayan da anında veriyor, ihaleye giriyor. Nasıl düzen ama? İhaleye teklif veren K11 Otomotiv Anonim Şirketi ile ihaleyi kazanan Arda Bey şirketinin ortakları aynı. Dipnot, Ticaret Sicili Gazetesi 10 Haziran 2014 sayı 8587 ve Ticaret Sicili Gazetesi 3 Mart 2014 sayı 8519 sayfa 629. Kurucuları Hasan Koray, Ünsal Soy ve Özgür Aslantaş. Firma için verilen imza sirküleri evrakında yetkililer de bu kişiler. İnsan söylemeden edemiyor. Suriyeli ve Iraklı geçici sığınmacılara yapılacak yardımlara da mı göz diktiniz? Sahte rapor. Mansur Yavaş, belediye başkanı seçildikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Haziran 2019 tarihinde bir araştırma komisyonu kuruyor. Amaç şu, asfalt ve yol işleri, yeşil alanlar, parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajları, gölleri, rekreasyon alanları, tesislerin bitkisel inşaat, elektrik, tesisat, bakım ve onarımına ilişkin gerçekleştirilmiş olan ihalelere ait bilgi ve belgeleri incelemek. İnceleme süresi de 45 gün olduğu için komisyon belgeleri ilgili iştirak ve departmanlardan en kısa sürede göndermesini istemiş. Ancak 45 günlük süre içerisinde herhangi bir rapor teslim edilmemiş. Buna rağmen ne olduysa o sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı gönderilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere suç duyurusuna konu oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan araştırma komisyonu raporunun aslının veya onaylı bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi talep edilmiş. Söz konusu savcılık yazısı talebi doğrultusunda bir kısım şüphelilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi adına yasal sürecini tamamlamamış bir raporu resmi evrak gibi göstererek savcılığa sunmuş olduğu anlaşılmış. Yani oluşturulan komisyonda bir rapor meclise sunulmamasına rağmen birileri savcılıkta yürütülen bir soruşturmaya kurulan komisyonun raporuymuş gibi sunmuş. Daha sonra savcılık yine aynı dosya hakkında belediyeden komisyon raporunun onaylı suretini istemiş. Belediye cevap vermiş ve yok böyle bir şey yanıtını iletmiş. Üstelik hemen Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kurumsal kimliği kullanılarak söz konusu raporu hazırlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Tabii olay sonradan ortaya çıkıyor. Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020 Taksim 50.016 sayılı soruşturma dosyasına resmi sürecini tamamlamamış ve resmi evrak niteliğine haiz olmayan bir sahte araştırma raporu düzenleyerek ibraz etmiş. Yetmemiş. Bu sahte evraka dayanarak belediyenin belirli ihalelerini gerçekleştirmiş belediye görevlileri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında hakaret, iftira, görevi kötüye kullanma suçlarından iftira nitelikli bir suç duyurusunda bulunmuş. Bu sahte raporun normal koşullarda belediyeden istenmesi gerektiği açık olduğu halde Gökçek özellikle meclis üyesi Bekir Yıldız'dan istenilmesini talep etmiş. Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin suç duyurusunda şu ifadeler kullanılmış. Gerçek amaçlarının soruşturma kapsamında savcılık tarafından şüpheli vekilinin talebine itibar edilerek raporun Bekir Yıldız'dan istenilmesi ve şüpheli Bekir Yıldız tarafından da söz konusu raporun resmi bir evrakmış gibi ibraz edilmesi neticesinde bu sahte evraka dayanılarak Mansur Yavaş hakkında suçlama yapmak olduğu görülmektedir. Avukat tarafından dosyaya şüpheli adına sunulan 45 sayfalık sahte raporun kapağında büyük puntolarla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Araştırma Komisyonu raporu yazıyor. Evrakın her sayfasında da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin logosu var. Raporun tamamı meclis komisyon raporu formatında hazırlanarak gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde düzenlenmiş. İçeriğinde ise belediyeye ait evraklara yer verilmiş. Akıl alır gibi değil. Bu kumpas yöntemleri size bir yerden tanıdık geliyor mu? Çünkü raporun sonunda da meclis üyelerinin adı kullanılarak ve inceleme ve araştırmanın tamamlandığına yönelik 5 Ağustos 2019 tarihli bir tutanağa yer verilmiş ve gerçek olmadığının anlaşılması mümkün olmayan bir rapor düzenlenmiş. Nitekim savcılık tarafından dahi raporun sahte olduğu anlaşılamamış. Belediyeye yazılan yazılarda böyle bir raporun olup olmadığı değil, raporun aslının veya onaylı örneğinin gönderilmesi istenmiş. Suç duyurusunun sonuç bölümünde şu ifadeler kullanılmış. Açıklandığı üzere belediye meclisinde alınan karar ile oluşturulan komisyonda meclis üyesi şüpheli Bekir Yıldız raporu hazırlamak için birçok bilgi ve belge toplamış ancak süresinde hazırlanmış bir raporu belediye meclisine usulüne uygun şekilde sunmamış. Diğer şüpheli İbrahim Melih Gökçek ile birlikte belediye memurlarına ve Mansur Yavaş'a iftira nitelikte bir suç duyurusunda bulunmak amacıyla sahte bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor şüpheli Melih Gökçek tarafından savcılığa sunularak kullanılmıştır. Şüpheli İbrahim Melih Gökçek'in sahte bir resmi evrakı sunarak bir kısım belediye memurları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında işlenmediğini bildiği suçlardan soruşturma başlatmaya çalışma şeklindeki eylemi suç uydurma suçuna vücut vermiştir. Hakikaten tam bir kumpas. Boru vurgunu. 2007 yılında Ankara'ya içme suyu temini için kullanılan barajlarda bulunan su miktarının azalması sebebiyle alternatif kaynaklardan acilen su getirilmesi istenmişti. O dönemde gündemi takip edenler Gökçek'in kocaman su borularının içerisinde verdiği pozları hatırlar. Hah işte o borular için belediye tarafından söz konusu proje kapsamında çelik boru temini araştırmaları yapılmış. Yapılan araştırmalar sonucunda 4-5 ay içerisinde yapılacak hatların tamamı için ihtiyacı karşılayacak çelik saç temin edilemeyeceği anlaşılmış. 2007 yılında söz konusu projenin bitirilebilmesi için 201 kilometre CTP borularla döşenmesine karar verilmiş. 2007 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında kazı, dolgu ve zemin iyileştirmeleri belediye ve ASKİ tarafından yapılmış. CTP boruları ihale sonucunda yüklenici sıfatını kazanan yükleniciler tarafından montaj edilmiş. Ancak gel gör ki, Kesik Köprü İvedik Arıtma Tesisi arasında bulunan mevcut CTP borularda 2013-2014 yıllarında toplamda 28 adet arıza meydana gelmiş. Arızalara müdahale edilmiş ve tamiratları yapılmış. Hatların döşenmesi esnasında ara mesafelerinin 80 santimetre olmasından dolayı arıza meydana geldiği, iki hattın birden durdurulması gerektiği anlaşılmış. Çünkü durdurulmadığı zaman iş ve işçi güvenliği açısından sıkıntılar yaşanırmış. Sonuç olarak da ASKİ tarafından ihaleye çıkma kararı alınmış. İhale kapsamında mevcut 67 kilometrelik CTP boruların DF boru olarak yenilenmesi ve Çamlıdere 3. İsale Hattı yapım işlerinin pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış. 81 kilometre uzunluğundaki CTP borularının yerine DUT cil borularının döşenmesi işi pazarlık usulü ihale ile tanıdıklara verilmiş. İhale Söğüt İnşaat'a ve Genç İnşaat Şirketi ortaklığına yaklaşık 275 milyon liralık bedelle aktarılmış. ASKİ ihaleye çıkma gerekçesini de insan sağlığını ve günlük yaşamı doğrudan ilgilendirmesi olarak belirtmiş. Belirtmiş ama yine de Su İnşaat Dairesi Başkanlığı işi en az 1050 takvim günü olarak öngörmüş. Acil diye yapılan ihaleye bakın. 1050 gün sürecek iş nasıl acil olur? Acil iş diye gerekli teknik araştırmalar yapılmadan pazarlık usulüyle ihaleye çıkılması açıkça kamu kaynaklarının doğru kullanılmadığını göstermez mi? İşin cevabı aslında ihaleyi alanda. İhale kayıt numarası 2015-9298. İki kalem iş var. İlk kalem yaklaşık maliyeti 103 milyon lira olan işi 93 milyon liraya Söğüt İnşaat ve Genç İnşaat ortaklığı alırken, ikinci kalem yaklaşık maliyeti 792 milyon lira olan işi de 793 milyon lira teklif ile Söğüt İnşaat alıyor. İkinci kalem ihale TL ile çıkılmasına rağmen sözleşme 312 milyon 188 bin dolar üzerinden yapılıyor. Akıl alır gibi değil. Bakın ihalelerde açıklık esastır. Söz konusu ihale usullerinde ilan, süre, davetiye, tebligat, gerekçeli karar, aleniyet şartlarının hiçbiri bulunmuyor. Bu somut olay özelinde bile açık ihale usulü yapılması gereken ihalenin pazarlık usulü ile yapılması neticesinde büyük bir kamu zararı oluşmuş. İnceleme yapılması halinde de ihaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılmaları engelleniyor. Bu durum ihaleye fesat karıştırmak suçu tanımına uymuyor mu? Hayvanları öldüren ihaleyi alan şirket ve Gökçe'nin cipleri. Bu gibi usulsüzlükleri Ali Cengiz oyunlarını anlatmamın bir sebebi var. Bugüne kadar Melih Gökçek muhalifleri tarafından çoğunlukla ya karikatürize edilerek eleştirildi ya da yaptıklarına FETÖ geçmişiyle yanıt verildi. Tamam, kabul ama Gökçek yönetiminin bir de dağ gibi yapamadığı, yönetemediği işler var. Yani diğer hiçbir eleştiri konusu olmasaydı da aslında bir buzdağı gibi şimdi yazacağım konulardan oluşan olaylar var. Bakın, belediye iştiraki olan ANFA'nın ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı 12 Mart 2020 tarihinde bir inceleme başlatıyor. Hayvan alımlarını kapsayan bir ihale üzerinde yapılan inceleme sonucunda fark ediliyor ki, hayvanat bahçesi için alınan hayvanlar hem Büyük Ankara Festivali denilen organizasyonda sergileniyor hem de ölümlerine sebep olunuyor. Bununla da kalmıyor, ihale süreçlerinde imzası olan isimlerin ihalelere hiç girmedikleri anlaşılıyor. Detaya gireyim. Konunun öbeğinde ANFA'nın sahibi olduğu Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı var. Evcil Hayvanlar Parkı'nda bulundurulmak üzere iki kanguru, iki lama, bir deve yavrusu, bir eşek yavrusu, iki mağara, üç iguana, iki sakallı ejder, iki ara papağan, bir kırmızı lori papağan, 11 guinea pig yavrusu ve 58 balık koi olmak üzere 11 kalem hayvan alımı için ihaleye çıkılıyor. Toplam ve geçerli 4 teklif yapılmış. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 253.950 lira bedel ile Koru Grup İnşaat adlı firma vermiş. Sözleşme imzalanmış, firma hayvanları 16 Ekim 2017 tarihinde teslim etmiş. Süreçte bir usulsüzlük var mı diye teftiş kurulu da ihalede görevli kişiler ile görüşmüş. Bütün olayda bu görüşmeler yapılınca anlaşılmış. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda veteriner hekim olarak görev yapan İhale Komisyonu üyesi ve Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı Didem Akpınar ifadesinde mal hizmet talep formunda hayvanları ben talep etmiş gözüksem de benim böyle bir talebim olmadı deyince kurul şaşırmış. Çünkü Didem Akpınar imzası olmasına rağmen teknik şartnameyi hazırlamamış. İfadesinde de ihale komisyonu kararında imza olmuş olsa da bahse konu alıma dair yapılan ihaleye katılmadım. İhalenin ne şekilde yapıldığına dair hiçbir fikrim yoktur demiş. Devamında da inanamadığım şeyleri anlattı. Burayı doğrudan aktarmak istiyorum. Hayvanların bir bölümü çoğalmış, arada zaman içerisinde ölenler de olmuştur. Festival alanında da ölen hayvanlar olmuş olup tutanakları tutularak dosyalanmıştır. 11 kalem hayvandan 2 kangurudan birisi festival alanında halkın beslemek üzere verdiği çeşitli gıdalar ile yoğun gürültü sebebiyle ölmüştür. Hatta ölmeden önce tedavi amaçlı özgür peştanlı kanguruyu veterinere göstermiştir. Lama, deve, eşek canlıdır. Mağaranın bir tanesi, iguanalardan iki tanesi ölmüştür. Sakallı ejderlerden bir tanesi festival alanında, diğeri Keçiören hayvanat bahçesinde ölmüştür. Ara papağanlar ve guinea pigler canlı, balık koyu ise festivalden sonra diğer hayvanlarla birlikte Keçiören hayvanat bahçesine getirilmedi. Altın Park'taki süs havuzuna bırakıldığı söylendi. Ben işe girdiğim günden bu yana bir takım talepler isim olarak benim üzerimden yapılarak imzam alınmıştır. Her dönem değişen müdürlerime bu konu ile ilgili imza attırılmak istenilmesinin yanlış olduğu, çünkü hiçbir şekilde ilgim olmayan, bilgim dahilinde olmayan, bilgilendirilmediğim şeylere imza attırılmamın yanlışlığı hakkında tartışmalarım dahi olmuştur. Fakat çalışmak zorunda olmam, bunun bilinmesi ve sistemin hala bugün de bu şekilde işliyor olması bir gerçektir. Burada bitmiyor. Belli ki bu iş için birileri bir şeyleri tezgahlamış, para kazanmış, hayvanların ölümüne, insanların töhmet altında kalmasına neden olmuş. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda hayvan bakıcısı olarak görev yapan İhale Komisyonu üyesi Ercan İlhan da ifadesinde İhale ve Denetim Muayene Kabul Komisyonu görevlendirme konulu yazısında İhale Komisyonu üyesi olarak görevlendirilmiş olsam da bu görevlendirmeye ait tarafıma herhangi bir görevlendirme yazısı tebliğ edilmemiştir demiş. Böyle olunca teftiş kurulu iyice şüpheleniyor. Çünkü Ercan İlhan devamında ihale komisyonu kararında imzam olsa da bahse konu alıma dair yapılan ihaleye katılmadım. İhalenin ne şekilde yapıldığına dair hiçbir fikrim yok demiş. Akıl alır gibi değil. Üstelik bu isim ifadesinde hayvanların Ankara Festivali'nde atlı gösteri yapan Özgür Peştanlı'nın kendisine hibe edildiğini söylediğini aktarmış. Haliyle müfettişler Özgür Peştanlı'nın da ifadesini almış. Peştanlı ben hibe etmedim dese de devamında bir şirket ismi vermiş. Peştanlı devamında Binko İnşaat İthalat İhracat Müşavirlik Ticaret Limited şirketinin benim iş bankasındaki hesabıma Ankara Festivali'nden önce iki farklı tarihinde 120 bin lira ve 53 bin lira bedel yatırması suretiyle bahse konu 11 kalem hayvanı Türkiye'nin farklı illerinden getirdim ifadelerini kullanmış. Daha sonra da Peştanlı, benim muhatap olduğum kişiler Binko İnşaat İthalat İhracat Müşavirlik Ticaret Limited şirketi değildi. Ben sadece ANFA'daki adını verdiğim müdürler ve Didem Hanım ve Ercan Bey ile görüştüm demiş. Kafanız karıştı değil mi? Sonuç olarak Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'na 11 kalem hayvan alım işi kapsamında ihaleye teklif veren firmalar meğer aynı adres ve telefon numaralarını kullanıyormuş. Fakat ihale dokümanında vergi numaraları aynı olan bu şirketlerin telefon, faks numaralı ve adresleri farklı gösterilmiş. Yani ihaleyi göstermelik yapmışlar, parayı da cebe indirmişler. Dikkat ettiyseniz biraz önceki ifadede bir şirket ismi geçti. İhalede olmamasına rağmen hesaba para yatıran Binko İnşaat İthalat İhracat firması. Ne tesadüftür ki bu şirketin adresi de 11 kalem hayvan alım işinin yüklenicisi olan Koru Grup İnşaat ile aynı. Ama mesele şu. Binko şirketinin yetkililerine ait bilgilerde Muhammed Furkan Korkut Ata, Fuat Korkut Ata, Koru Grup şirketinin yetkili bilgilerinde ise Serkan Korkut Ata ve Fazlı Güven isimleri yer alıyor. Bu kişiler ortak hareket ediyor. Bu Korkut Atalar kim mi? Eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkut Ata'nın oğulları. Hani hatırlarsınız Melih Gökçe'ye verilen zırhlı cipleri, İşte o cipleri Koru Grup üzerinden Gökçe'ye veren isim yine Serkan Korkut Atay'dı. Ya nereden nereye? 9. ayrının sonu. Sayfa 124.